yaşarsın. Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın?
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan, kaldık dağlar başında.
Dellallar çağrışır, inanmaz mısın? Dellallar çağrışır, inanmaz mısın?
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan, kaldık dağlar başında.
Sen bu dünyaya niye geldin? Yunus, sen bu dünyaya niye geldin?
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin. Allah Allah, gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilim.
Enbiyaya uğramaz ise yolun, enbiyaya uğramaz ise yolun.
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan, kaldık dağlar başında.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. Kelile ve Dimne okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Filozof Beydeba'nın ibret dolu hikayelerini okuyoruz ve bu hikayelerden de dersler çıkarmaya, özellikle bu günümüzde dersler çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu arada bu vesileyle de Filistin'de, Gazze'de ve diğer İslam coğrafyalarında akan Müslüman kanının bir an önce durmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve kafirle, Yahudiyle, zalimle mücadele eden bütün din kardeşlerimize Rabbimizin nusretini ve yardımını diliyoruz. Bu vesileyle bizleri de aff ve mağfiret etmesini yine Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Öğüt kabul etmeyen kuş. Bir dağda maymunlardan bir kalabalık yaşıyormuş. Hava soğuk ve kış olduğundan bunlar soğuktan ölüm derecesine gelmişler. Aniden bir tarafta bir elmas parçasının parıl parıl parladığını görmüşler. Maymunlar onu ateş zannederek topladıkları çalı çırpıyı etrafına koyup üflemeye başlamışlar. Fakat her parıltı ateş midir? Civarda bulunan bir ağacın üzerine konmuş bulunan bir kuş, bunlara o suretle ateş yakılamayacağını anlatmaya çalışmış. Maymunlar hiç kulak asmayarak ateş zannettikleri şeyi üflemekte devam ede dursun, kuş hala elmasın ateş olmadığını bin dereden su getirerek ifade etmeye çalışıyormuş. Bu acayip manzaraya şahit olan bir insan kuşa hitaben, "Canım, senin nene lazım. İşte onlar seni dinlemiyorlar. Benim sana nasihatim olsun, söz dinlemeyene söz söyleme," demiş. "Heyhat, söz dinlemeyenin en büyüğü kuş olurmuş. Fakat insan evladı kendi sözünü dinleyerek nasihatten vazgeçmiş." Kuş sonunda daha yakından onlara nasihat edeyim diye yaklaşınca maymunların pençesine yakasını kaptırmış, derhal zavallı kuşu parça parça etmişler. Kelile bu hikayeyi anlatarak, "İşte benim de sana öğüt vermeye çalışmaklığım, ihtimal bu kuşa olduğu gibi bana da zarar dokunursa da ne yapayım ki, sana olan sevgi ve dostluğumdan bir türlü kendimi alamıyorum," demiş. Herhalde padişah emrinde hizmet edenlerin böyle yalan ve dolanlar ile şunu bunu belaya uğratmalarının asla iyi görülen bir şey olmayacağını anlatmakta devam etmiş. Hele işi gücü hile ve yalandan ibaret olanların akıbetlerinin er geç kendi zararlarına tecelli edeceği hakkında ibret verici bir hikaye anlatmış ki o da şudur. İki ortak. Ortak iki tüccar varmış. Biri gayet cin fikirli olup adına tisoş derlermiş. Diğeri ise saf, halim, selim, temiz tabiatlı bir adammış. Adı ise Hazım'mış. Bir gün iki arkadaş beraberce ticaret için sefere çıkmışlar. Tesadüf bu ya, yolda bir küp altın bulmuşlar. Tişoş, "Arkadaş," demiş, "bu seferlik bize ticaret yeter. Memleketimize dönelim. Gönül ferahlığı ile bu parayı harcayalım. Sonra yine ticarete çıkarız," demiş. Hazım da bu fikri kabullenerek gerisin geriye dönmüşler. Şehre vardıklarında Hazım malın taksimini teklif etmiş. Fakat Tisoş'un düşüncesi bambaşkaymış. Bu yüzden taksime bir türlü yanaşmamış. Aralarındaki ortaklığın kardeşlik derecesinde bir şey olduğundan dem vurarak altınları filan yerde bulunan ulu bir ağaç altına gömüp lüzum hasıl oldukça ihtiyaç nispetinde oradan alarak harcamalarının isabetli bir karar olacağını söylemiş. Bittikten sonra isterse yine müştereken ticarete çıkabileceklerini de teklif etmiş. Saf arkadaşı bu fikri kemal-i memnuniyetle kabul etmiş. Şimdilik bir miktar aldıktan sonra geri kalanı ağacın altına gömüvermişler. Bir müddet sonra Hazım'ın harçlığı bittiğinden arkadaşına gelip altın çıkarmaya gitmelerini istemiş. Beraberce ağacın altına vardıklarında bir de ne görsünler? Altının yerinde yeller esiyor. Tisoş, "Vay, demek sen bensiz buraya gelip altını aşırdın öyle mi?" diyerek Hazım'ın yakasına pür hiddet sarılmış. Biçare Hazım bu işi yapmaktan uzak olduğunu yemin billah ederek temin etmeye çalışmışsa da bir fayda vermemiş. Tisoş, zavallı günahsızı kadıya götürüp hadiseyi anlatmış. Fakat ortada şahit yoktur. Bu vaziyet karşısında kadı, "Öyleyse ben gider ağaçtan şehadet isterim, vereceğim hükmü de ona göre veririm," diye davayı ertesi güne tehir etmiş. Tisoş o akşam babasına demiş ki, "Bu geceden tezi yok, ağaca giderek kovuğunun içine girmelisin. Yarın kadı gelip de ağaçtan şahitlik istediği zaman gömülen altını Hazım aldı diye haber vermelisin." Babası yapılan bu tekliften hayrete düşerse de Tisoş, "Çünkü altınları oradan ben aldım. Hazım'ın ümidini büsbütün kesmek için de o aldı," diye iftira ettim. Akıl ve mantık bunu icap ettiriyor. Şu kadarcık bir yalanla bir hazineye konmak fena mıdır diye babasını iknaya çalışmış. Babası namuslu bir adam olduğundan bu alçakça yalanı kabul etmek istememiş. yalancının mumunun yatsıya kadar yanacağı hakkındaki atalar sözünü oğluna hatırlatarak böyle işlerin sonunun mutlak pişmanlık olacağını, kurbağa ile kunduz hikayesini anlatarak devam etmiş. Kurbağa ile kunduz. Kurbağanın biri güzel bir subaşını kendine vatan edinmiş, fakat komşusu bulunan bir yılan hiç mi hiç rahat vermiyormuş. Ne zaman yavru çıkarsa komşusu yılan gelip yavrularını afiyetle yiyormuş. Zavallı kurbağa bir başka komşusuna giderek bu halinden acı acı dert yanmış. Vatanı pek güzel olduğundan oradan bir türlü ayrılamadığını, binaenaleyh yılana karşı ne yapması lazım geldiğini sual etmiş. Komşusu, filan yerde bir kunduz vardır. Balığı pek sever. 5-10 tane balık avla, kunduzun yuvasından yılanın yuvasına kadar balıkları sırala. Kunduz onları yiye yiye yılanın yuvasına kadar gelerek onu da yer. Sen de bu beladan kurtulursun diye öğütlemesiyle kurbağa söyleneni aynen yapmış. Bu suretle hain yılandan yakasını kurtarmış. Fakat o yolda av ve kısmet bulmaya alışmış olan kunduz birkaç gün sonra tekrar o yolu tutmuş. Bu defa ne balıktan ne de yılandan bir eser bulabilmiş. Ancak karşısında zavallı kurbağayı görerek hemen oracıkta yutuvermiş. Tizoş'un babası bu hikaye ile dolandırıcıların çevirdikleri uygunsuz kazancın pislik olarak üzerlerine sıçrayacağını anlattıysa da Tizoş öyle kurt masallarıyla altınlarından vazgeçecek bir tip olmadığı için babasını bu menfur işi yapmaya icbar etmiş. Adamcağız oğlunun dediği yere giderek mezkûr ağaç kavuğuna girip beklemeye koyulmuş. Sabahleyin kadı bir cemaatle oraya gelip her ikisinin sözlerini ağaca karşı söyleyerek Allah için ağacın şahitliğini isteyince güya ağaçtan gelen bir ses altını hazım çıkardı diye şehadet etmiş. Kadı ağacın şehadet edemeyeceğini bilen akıl ve hikmet sahibi bir kimse olduğundan işin içinde bir hile olduğunu, meselenin ta başından beri sezdiğinden ne pahasına olursa olsun bu işi su yüzüne çıkarmayı kendine ahdetmiştir. Hemen kovuğun dibinde ateş yakılmasını istemiş, kovuğu dolduran kesif dumanlardan boğulacak derecede bunalan ihtiyar daha fazla dayanamayarak kendisini palas pandıraz dışarı atmış. Herkesin şaşkın bakışları karşısında kadı onu sorguya çekmiş. O da bülbül gibi konuşarak her şeyi bir bir anlatmış. Zaten şehadet edenin şikayetçinin babası olması bu şehadetin yalandan ibaret olduğunu ortaya koymuştu ya. İhtiyar da o kadar kalabalık içinde yaptığı işten utanarak doğruyu söylemiş. Her şeyden bir haber ve günahsız, üstelik haklı da olan Hazım'ın hakkı kendisine teslim edilmiş. Ne var ki zavallı ihtiyar, mahcubiyetinden füceten ölmüş, babasının ölüyü yalancı ve sahtekar olduğunun sırtına yükletilerek şehre yollanmış. Kelile hikayeyi Dimne'ye anlatarak, ''Ey Dimne, sen de Tizoş gibi cin fikirlisin. Ama er geç Tizoş'un akıbetine uğrayacağın muhakkaktır diye bir yığın akıllıca sözler sarf ettiyse de Dimne bunlara kulak asmamış. Arslan ile öküz Şetrebe arasında vuku bulan boğuşma ve kavganın hala kendi menhus emelleri yüzünden çıktığını akledemiyor, bilakis herkesin muvaffak olamayacağı hünerlerden addediyormuş. Hatta bunu Kelile'ye ballandıra ballandıra bir güzel anlatmış. Kelile henüz kendi fitne ve fesadına kanaat edemeyen ve kabahatini bilip de ona göre ahlakını düzelteceği yerde bilakis fesadında inat ve ısrar eden Dimne'yi eni boyu azarlamaya girişmiş. Nihayet Dimne bu geveze hakimi susturmak için azarların artık yetişir. Bundan sonra bir daha böyle şeyler yapmam. İhtimal ki Arslan ile Şetrebe tekrar barışırlar, hatta razı olursan padişah hizmetini bir yana iter, ömrümün geri kalan kısmını seninle dostça geçiririm deyince, Kelile hem üzülerek hem de kızarak sinirinden gayri ihtiyari gülerek şu karşılıkta bulunmuş. Senin bu pişmanlığın samimi bir pişmanlık değildir. Sırf azarlamamdan kurtulmak için böyle söylüyorsun. Yoksa bu laflarının asla bir kıymeti yoktur. Arslan ile Şetrebe arasında bundan sonra dostluk ve barış nasıl olurmuş? Şunu unutma ki akıl kimseler bir kere düşman olduklarına bir daha kolay kolay emniyet edemezler. Farz-ı muhal barışacaklarını farz edecek olsak bile senin açtığın yaranın acısını ikisi de daima kalplerinde hissedecekler, taşıyacaklardır. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.
Çarhımız bozan dünyası.
Efendim, bu eserden sonra tekrar birlikteyiz ve Kelile ve Dimne hikayeleri okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahçıvan. Bir bahçıvan varmış. Bütün ömrünü bağ ve bahçesinin tanzimi uğrunda harcayarak onu adeta dünya cenneti haline sokmuş. Güllük gülistanlık haline getirmiş. Bağına merakı haddinden ziyade olduğundan bu düşkünlük sebebiyle çoluk çocuk derdine düşmemiş, evlenmeyi hiç akıl etmemiş, varını yoğunu bahçesi uğruna sarf etmişti. Nihayet cennette bile yalnızlığın çekilemeyeceğini idrak eden bahçıvan, kendine denk bir eş bulmak ihtiyacını duymuş, zihni bu düşüncelerle her cümert içinde bir dağın yolunu tutmuş. Meğer dağdaki bir ayı da yalnızlıktan canı sıkıldığından kendisine bir dost aramak için yola çıkmış. İkisinin de dertleri aynı olduğundan derhal aralarında bir sevgi bağı kurulmuş. Bundan sonra bahçıvan ile ayı bağda birlikte yaşamaya koyulmuşlar. Birbirlerine karşı sevgi ve saygıları o kadar çokmuş ki bağcı uyudukça ayı onun sineklerini kovalarmış. Yine böyle bir gün bahçıvan uyurken ayı sinekleri ürkütüp kaçırıyormuş. Fakat bu sefer sinekler sanki inat etmişler gibi bahçıvanı bir türlü rahat bırakmıyorlarmış. Ayı bakmış ki olacağı yok, şu sinekleri öldüreyim diye yerden aldığı kocaman bir kayayı bahçıvanın kafasına indirivermiş. Zavallı bahçıvan gık bile demeden orada hayatını kaybetmiş. Kelile, hainlerle arkadaşlığın tehlike doğuracağını bu hikaye ile Dimne'ye anlattıktan sonra Dimne, "Canım, ben bir ayı gibi ahmak değilim ya, dostuma böyle iyilik yüzünden nasıl fenalık ederim?" diye Kelile'nin kanaatini değiştirmeye çalışmış. Tabiatıyla Kelile ona kanmamış. Bahusus, kendisinin bahçıvan gibi saf olmadığını zikrederek, "Ben bahçıvan mıyım ki senin aptalca hiyanetine düşeyim? Ben sureta aldandığı halde hakikatte aldanmayıp aldatan tacir gibiyim" diye idrak sahibi bir tüccarın hikayesini dermeyan etmiş. Akıllı tacir. Sermayesi az, gayet zeki bir tacir varmış. Lakin çalışkanlığı ve zekası sayesinde zengin olması işten bile değilmiş. Düşüncesi bu merkezde olduğu için kazanç ve kâr arzusuyla sefere çıkmaya karar vermiş. Bu yüzden elde kalmış olan 100 batman kadar hurmasını muvakkaten bir dostuna emaneten bırakmış. Kendisi gurbet elde dolaşa dursun, dostu hurmaları satıp savmış. Parasını da bir güzel yemiş. Tacir dönüp de hurmalarını geri isteyince dostu işi pişkinliğe vurarak, "Vallahi birader, hurmaları mahzene koymuştum. Ne çare ki fareler musallat olarak hepsini yiyip bitirmişler" diye sudan bir cevap vermiş. Zeki tacir her ne kadar böyle bir şeyin muhal olduğunu anlamışsa da sureta kanmış gibi davranmış. Çünkü malını elde etmeyi bir defa kafasına koymuştu. Dostu tacirin ahmaklığına tam bir kanaat getirerek belki şunu bir daha aldatırım düşüncesiyle güya aralarındaki dostluğu takviye babında taciri evine davet etmiş. Tacir o gün işini bahane ederek ertesi günü geleceğini söyleyerek dostundan ayrılmış. Oradan uzaklaşmıştı ki sokakta arkadaşının küçük oğlunu görmüş. Para ve şekerle kandırarak evine götürmüş. Ertesi gün dostunun davetine icabet ettiğinde adamcağızı kan ağlarken bulmuş. Güya bir şeyden haber yokmuş gibi safiyane sebebini sual etmiş. "Ah sorma birader, biricik oğlumu kaybettim. Şu kıyafette, şu şekilde idi" cevabını alınca tacir, "Vay, o senin oğlun muydu? Ben anlattığın eşkalde bir çocuk gördüm, fakat bir çaylağın pençesindeydi. Çaylak onu götürüyordu. Kim bilir şimdi nerelerdedir" der demez, dostu hiç böyle şeye kanar mı? "Canım, bu nasıl iş? Bir hokka gelmeyen çaylak 10-15 okkalık çocuğu nasıl kandırıp havalanabilir?" diye itiraz edince tacir hemen taşı gediğine koymuş. Neden havalanmasın? 100 dirhem gelmeyen fare 100 batman hurmayı nasıl yiyip bitirdiyse çaylak da pekala çocuğu havalandırır demiş. Dostu bakar ki papuç pahalı, zeki tacir aldanmamış, sadede gelmiş. Hayır dostum, fare senin hurmalarını yemedi diye itirafta bulunmuş. Tacir de, öyleyse çaylak da senin çocuğu kapıp kaçmadı. Getir hurmalarımı, al çocuğunu diyerek malının karşılığının tamamını almış. Keliyle bu hikayeyle kendisi ne kadar cin fikir ve şeytanca düşünce sahibi olsa bile yine de sakin tabiatlı bir hakimi aldatamayacağını dinleye, izah etmeye çalışmış. Efendim, bugünkü Kelile ve Dinle hikayelerimiz burada sona eriyor. Şimdi bir eserle sizlere veda ediyoruz. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz efendim.
Sen var sen yoluna, bunda başlar yiter, kanlar sorulmaz.
Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah.
Yusuf'um yitirdim Kenaniliğinde, Yusuf'um bulunur Kenan bulunmaz.
Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah.
Nideyim gönlümü aşktan usanmaz, varır aşka düşer, hiç bana tınmaz.
Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah.
Döner gönlüm bana, öğüt verir hoş, gönülde dert olan aşktan usanmaz.
Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah.
Aşkın pazarında canlar satılır, satarım canımı alan bulunmaz.
Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah.
Yunus öldü ben hayvan imiş, aşıklar ölmez.
Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah.
Teferruc eyle yuvardım sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağın şol nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak icreten sin içinde yatar pinan. Boşanmış damar akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş, bar tutmuş söylemez olmuş, şol nazik tenleri gördüm. Soğumuş şu kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül deler, elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun vuranları gördüm. Yunus bunu kande gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, dilim şaştı, nitekim bunları gördüm. Medet ya tabib el kulum.